Ayrım 28.
Herhangi bir zamanda olsaydı bu bedel çok görünebilirdi bana. Ama bunu 20'de biri kadar bir yol için bizden zorla kopartılan para göz önüne alındığında pazarlık etmenin bir anlamı kalmıyordu. Yol boyunca hiçbir kötü sürprizle karşılaşmadık. İki yerde durup su ve yiyecek aldıktan sonra Thames'in ağzından denize açıldık. Fransa kıyılarına yöneldik ve 17 Eylül günü hedefimize ulaştık. Kalede bir çocuk bulutu sardı çevremizi ama onlara taşıtacak hiçbir bavulumuz olmadığını görünce hem epeyce şaşırdılar hem de küçümser bir tavır takındılar. Limanda ve sokakta onlarca insan bize yanaşıp Londra'nın yanıp kül olduğu doğru mu diye sordu. Bu eşi benzeri görülmemiş olay hepsini şaşkına döndürmüştü ama pek de üzülmüş görünmüyorlardı. O akşam kalede bir iki not almak üzere defterimi aradığımda yanımda olmadığını fark ettim. Kentte koşarken dalgınlıkla düşürmüş müydüm yoksa o iki eşkıyanın gemisinde kalabalıkta marifetli bir el yürütmüş müydü onu benden? Odamda ya da saklandığım çatı arasında unutmadıysam eğer. Yüzüncü adı almaya gitmeden önceki o şu an yanımda kaldırmıştım gibi geliyor oysa. Bana dünyayı dolaştıran kitap yerine o değersiz metnimin kaybolmuş olmasına sevinmeli miyim? Kuşkusuz, hiç kuşkusuz. Ne olursa olsun Lisbon'da Gregoria'ya götürmek üzere bana emanet edilen florinleri getirmemiş olmak da içimi rahatlatıyor. Götürüp verebildim onları ve borcumu daha da ağırlaştırmadım. İşte yeniden eski alışkanlıklarına kavuştu kalemim. Yeniden seyir defterini tutmaya başladı. Sanki bundan önceki 3 defteri getirmemişim. Sanki Londra yanmamış, sanki bu uğursuz yıl acımasızca sonuna doğru ilerlemiyormuş gibi. Nasıl başka türlü davranabilirim? Benim kalemi kullandığım kadar o da beni kullanıyor. Ben onun yolunu izlemek zorundayım. Nasıl o da benim yolumu izliyorsa. Ne kadar geç bir saati gecenin. Oruçtan sonra nasıl yerse insan öyle yazdım ben de ve masadan kalkmanın zamanı geldi geçiyor. 24 Ekim. Bu pazar sabahı Gregorio ve tüm ev halkıyla birlikte Santa Croce Kilisesi'ne gittim. Tam olmamı istediği damat gibi. Yolda koluma girip eğer Cenova'ya yerleşirsem yeni bir Embriachi hanedanının kurucusu olacağımı ve bu hanedanın şanda şöhrette Spinola'ları, Malaspina'ları, Fieschi'leri gölgede bırakacağını söyledi bir kez daha. Gregorio'nun bu yüce gönüllü düşünü kesinlikle küçümsüyor değilim ama paylaşmayı başaramıyorum. Ayinde Egidio birader de vardı. Ev sahibimizin kuzeni Nisan ayında birlikte yemek yediğimiz ve bizimkilere yazdığım mektupları emanet ettiğim kişi. Onlardan hiçbir yanıt almadım daha ama bir mektubun Cübeyle varması için en az 3-4 ay gerekir. Geri gelmesi için de en az bir o kadar. Buna karşılık Egidio birader dün Konstantinopolis'ten taze ve çok şaşırtıcı haberler aldığını, bunları bana aktarmak istediğini söyledi. Gregorio ona hemen gelip yoksul aşımızı kutsama önerisinde bulundu. O da derhal ve iştahla yerine getirdi bu daveti. Üstünde taşıdığı mektup 6 hafta öncesinin olaylarından söz ediyor ve anlattıklarının doğruluğuna inanıp inanmamakta kararsızım hala. Mektubu görev için Konstantinopolis'te bulunan ve onunla aynı tarikattan bir din adamı yazmış. Mektupta anlatılanlara bakılırsa yetkililer Polonyalı bir haham aracılığıyla Sabetay'ın bir isyan çıkartmaya hazırlandığını öğrenmişler. Sabetay Edirne'ye sultanın sarayına götürülmüş ve orada herkesin önünde bir mucize göstermesi istenmiş. Yoksa işkence göreceği ve kafasının kesileceği bildirilmiş kendisine. Tabii atalarının dinini inkar edip Türklerinkine girmezse eğer. Egidio biraderin birkaç bölümünü okuduğu mektuba göre ondan istenen mucize bir yerde çıplak durması ve saray muhafızları arasından en iyi okçuların onu hedef alıp ok atmalarıymış. Eğer okların tenine girmesini engelleyebilirse Tanrı'nın elçisi olduğu anlaşılacakmış. Böyle bir isteği beklemeyen Sabetay düşünmek için bir süre istemiş ama bu dileği reddedilmiş. Bunun üzerine uzun süredir Muhammed'in dinine girmeyi düşündüğünü ve eğer din değiştirecekse bunu hükümdarın önünden başka hiçbir yerde bu denli görkemle ilan edemeyeceğini söylemiş. Bu sözleri söyler söylemez Yahudi takkesini çıkartması istenmiş ve bir hizmetkar gelip başına beyaz bir sarık takmış. Yahudi adı Mehmet Efendi ile değiştirilmiş ve ona kapıcıbaşı oturak ünvanı verilmiş. Saray kapılarının onursal muhafızı anlamını taşımaktaymış bu ve ünvanın karşılığı olan maaş bağlanmış. Egidio biradere bakılırsa adam yalnızca görünüşte dininden dönmüştü. Tıpkı pazarları Hristiyan, cumartesileri gizlice Yahudi olan İspanyol dönmeleri gibi. Gregorio da onayladı bunu. Ben hala bu öykünün doğruluğundan kuşku duyuyorum. Ama doğruysa ve tam Londra yangını sırasına meydana geldiyse, bunun şaşırtıcı ve ötekilere eklenen yeni bir işaret olduğu nasıl yatsınabilir? Yeni dedikoduların kuşkularımı süpürüp götürmesini ya da tersine doğrulamasını bekleyene kadar yolculuğumun öyküsüne dönmem gerekiyor benim yine. Yoksa korkarım yeni olaylar eskileri unutmama yol açacak. Kalede bizi konuklayan otelde yalnızca 2 gün 3 gece kaldık ama çok dinlendirici oldu bu gün ve geceler. Georg'la ben de gezi yoluna ve engin denize bakan büyük ve ayrı odalarda rahat yataklarda yattık. Sabah rüzgarlar esti ve durmaksızın yağmur yağdı. İnce yatık bir yağmur. Buna karşılık öğleden sonra güneş açtı ve kentlilerin aileler ya da arkadaş grupları halinde dolaştığını gördük. Yol arkadaşımla ben de aynı şeyi yaptık büyük bir keyifle. Tabii limandaki bir düzenbazdan ateş pahasına yeni papuçlar ve temiz giysiler aldıktan sonra. Düzenbaz diyorum çünkü bu adam kunduracı olmadığı halde kundura, terzi olmadığı halde giysi satıyor. Ve hiç kuşkum yok ki malını yolcuları soyan hırsızlardan, bir valizi kaybeder gibi yaparken ötekini çaktırmadan yok eden hamallardan, gemicilerden sağlıyor. Öyle ki giysisi kalmayan bazı yolcular yenilerini aldıklarında kimi zaman kendi giysilerini tanıyorlar bunların arasında. Kendi eşyalarını tanıyan ve ısrarla geri verilmesini isteyince ihbar edilmekten korkan yatakçılar tarafından hemen oracıkla boğazlanan bir Napolilinin öyküsünü anlattılar. Ama kalede olmamış bu olay. Bütün bunlar bir yana ödemek zorunda kaldığımız fiyata karşı bu kadar çabuk üstümüze uyan giysiler bulduğumuz için hiç de mutsuz değildik. Gezi boyunca ondan bundan konuşarak yürürken çevremizdeki erkeklerin kollarına girmiş, onlarla birlikte gülen, kimi zaman başlarını adamların omzuna yaslayan kadınlara dikkatimi çekti Georg. Özellikle de karşılaştıklarında birbirlerini yanaklarından, kimi zaman dudaklarının hemen yakınından üst üste 2-3-4 kez öpen kadınlı erkekli insanlara. Beni şaşırtıp utandırmıyor bu ama pek yaygın bir şey olmadığı için burada söz etmeyi gerekli görüyorum. Hiçbir zaman ne İzmir'de, ne Konstantinopolis'te, ne Londra'da, ne de Cenova'da kadınlarla erkeklerin ortalık yerde bu denli özgürce konuştuğu, birbirine dokunduğu, öpüştüğü görülmemiştir. Yol arkadaşım da İspanya'dan Hollanda'ya, doğum yeri Bavyera'dan Polonya'ya, Moskova'ya yaptığı çeşitli gezilerde hiçbir yerde buna benzer davranışlar görmediğini söyledi. O da benim gibi kınamıyordu bunları ama seyretmekten ve şaşırmaktan da kendini alamıyordu. 20 Eylül pazartesi sabahı şafakta kaleden Paris'e giden posta arabasına yerleştik. Georg'un istediği gibi araba ve arabacıyı kiralasaydık herhalde daha iyi ederdik. Çok daha fazla para öder ama daha iyi yerlerde durur, daha hızlı gider, işimize gelen saatte uyanır ve soylu beyefendiler gibi istediğimiz konuda sohbet edebilirdik yol boyu. Bunun yerine sıradan insanlar gibi karşılandık, artıklarla beslendik, amiens dışında. Aynı nemli ve kararmış çarşaflarda 2 kişi yan yana yattık. Şafaktan önce uyandırıldık ve posta arabasından çok kanıya benzeyen bir arabanın içinde 4 uzun gün sallandık durduk. Aracın içinde karşılıklı 2 sıra vardı ve 2'şer yolcunun rahatlıkla oturabileceği bu sıralara 3'er kişinin oturması öngörülmüştü. Bunlardan birinin azıcık şişman olması durumunda tüm yol boyu kıç kıça oturmak zorunda kalınıyordu. Biz 5 kişiydik ve aramızdan 2'si rahat rahat oturabiliyordu ama öbür 3'ü sıkışmak zorundaydı. Üstelik bu 5 kişiden yalnızca biri inceydi, geri kalan 4 kişinden kan fışkırıyordu yanaklarından. Öncelikle de ben. Her zaman sağlıklı olmuş, üstüne üstlük bir de besin tereyağlı birasıyla şişmanlamıştım. Georg benden de şişmandı, uzun boyu fazla yağlarını gizlese de. Son 2 yol arkadaşımıza gelince yalnızca yağlı değillerdi. Başka yanlarıyla da ağır çekiyorlardı. Hiç durmadan yüksek sesle tartışan 2 rahipti bu ikisi. Biri sustuğunda öbürü konuşmaya başlamış oluyordu daha önce. Sözleri arabanın içini dolduruyor, havayı ağır ve solunması zor hale getiriyordu. O kadar ki Georg'la ben genellikle sohbet etmekten çok hoşlanmamıza karşın yalnızca sabırsız bakışlarla bakıyorduk birbirimize ve ara sıra 1-2 cılız fısıldaşmayla yetiniyorduk. Daha da kötüsü bu 2 tanrı adamı yalnızca görüşlerini kafamıza vurmakla kalmıyor, bir de durmadan tanık gösteriyorlardı ikimizi. Ama düşüncemizi sormak için değildi bu. Onu zaten biliyormuş gibi davranıyorlardı. Tabii ki onlarınkinin aynıydı bu düşünceler. Bu yüzden de herhangi bir şey söylememize gerek kalmıyordu. Kimi insanlar yalnızca böyle konuşmayı bilirler. Çok rastladım böylelerine. Dükkanımda ve başka yerlerde. Tepenizden aşağı boşaltırlar gevezeliklerini ve bir biçimde buna boyun eğmenizi isterler. İnce bir uyarıda bulunursanız bunun söylediklerine destek verdiğine düşünürler. Yalnızca ve daha da alevlenirler. Tersine bir kanıyı duyurabilmeniz için sertleşmeniz, giderek kırıcı olmanız gerekir. Bizim aziz pederlere gelince onların yerledikleri konu Huguenolardı. Başlangıçta neden bunca hararetle tartıştıklarını anlamamıştım. Çünkü ikisi de aynı şeyleri düşünüyorlardı. Reform yanlılarının Fransa krallığında yeri olmadığı ve bu ülkenin barışa ve Tanrı'nın kayrasına yeniden kavuşabilmesi için bunların kovulması gerektiği. Onlara çok iyi davranıldığı ve buna pişman olunacağı, bu insanların Fransa'da uğradığı felaketlere sevindiği ve kralın çok geçmeden bunların sinsiliğinin farkına varacağı. Hepsi de aynı perdedendi söylenenlerin. Bir yanda lanetlemeler, bir yanda Luther, Calvin, Coligny, Zwingli ile değişik zararlı ve ezilmesi gerekli hayvanlar, yılanlar, akrepler ya da bit, pire gibi böcekler arasında karşılaştırmalar. Ne zaman biri bir kanısını belirse öteki söyleneni onaylıyor ve daha da ileri götürüyordu. Bu konuşmanın nedenlerini anlamamı Georg sağladı. Sessiz bakışmalarımızdan birinde gizlice beşinci yol arkadaşımıza bakmam için işaret etti. Adam tıkanmak üzereydi. Çok zayıf yanakları kıpkırmızıydı, alnı terden parıldıyordu. Gözlerini yerden ya da sıkışmış bacaklarından kaldıramıyordu. Bu sözler ona dokunuyordu besbelli. Yol arkadaşlarımızın deyimiyle söylersek o soydandı o da. Beni asıl üzen ve düş kırıklığına uğratan Bavaryalı dostumun zavallı Hugeno üstüne yağan haince alaylara zaman zaman gülümsüyor olmasıydı. Ve ilk gece aramızda sert bir tartışma çıktı bu yüzden. Hiçbir şey dedi Georg, iki kez evimi yakan ve annemin ölümüne neden olanları kurtarmak için araya girmeme neden olamaz. Bu adamın hiçbir kusuru yok o olayda, şuna bak, bir sineğin kanatlarını bile yakmamıştır o. Kuşkusuz bu nedenle de ona çatmayı düşünmüyorum ama onu korumaya da niyetim yok. Bana inanç özgürlüğünden falan da söz etme. İngiltere'de yeterince yaşadım, benim gibi bir papacının onların deyimiyle ne özgür ne de inancına saygı gösterilen biri olmadığını öğrenmek için. Ne zaman hakaret görsem gülümsemeye çalıştım hep ve içimde korkan biri olduğum duygusuyla yoluma gitmek zorunda kaldım. Ya sen oradayken papacı olduğunu gizlemek istemedin mi sürekli olarak ve yüzüne karşı inancının aşağılandığı olmadı mı hiç? Hiç de yanlış değildi söyledikleri ve yemin billah benden çok daha fazla inanç özgürlüğüne özlem duyduğunu söylüyordu. Ama ona göre özgürlüğün iki taraftan ve karşılıklı verilmesi gerekliydi. Zulmün zulme, hoşgörünün hoşgörüye yanıt vermesi eşyanın doğası gereğiymiş gibi. Adama yapılan eziyet yolculuğun ikinci gününde de durmadı ve iki din adamı beni bile bana rağmen işe karıştırdılar. Biri arabamızın altı değil de dört yolcu için tasarlanmış olup olmadığını sordu birdenbire. Tartışmanın papacılarla Hugenolar arasındaki çatışmadan başka bir yere yönelmesinden çok mutlu olarak söyleneni onayladım ben de. Ama adam benim yanıtımdan güç alıp beş yerine dört kişi yolculuk yapsaydık çok daha rahat edeceğimiz gerçeğini işlemeye başladı üstüne basa basa. Bazıları fazlalık bu ülkede ve bunun farkında değiller. Biraz duraksıyormuş gibi yaptı, sonra da alay ederek düzeltti. Bu ülkede dedim, Tanrı beni bağışlasın, aslında bu arabada demek istemiştim. Umarım komşum gücenmemiştir buna. Üçüncü gün arabacı Bretol adlı küçük bir kasabada durdu ve gelip kapıyı açtı. Hugeno özür dileyerek kalktı. Rahipler alaycı bir tavırla sordular. Bu kadar erken mi terk ediyorsunuz bizi, Paris'e kadar gitmiyor musunuz? Ne yazık ki hayır diye homurdandı adam ve hiçbirimizin yüzüne bakmadan çıktı. Bir süre bavullarını almak için arabanın arkasında kaldı. Sonra da arabacıya bağırarak gidebileceğini söyledi. Neredeyse alacakaranlıktı ve arabacı gece olmadan Bovia'ya varabilmek için kırbaçada atladı. Bugünlükte bulunmaması gereken böyle ayrıntılara giriyorum çünkü bu zahmetli yolculuğun sonunu anlatmak istiyorum. Bovia'ya bulaştığımızda büyük bir çığlık işitildi. Bizim iki rahip, hepsi de onlara ait olan bavulların yolda düşmüş olduğunu fark etmişlerdi. Bavulları tutan ip kesilmişti ve yolun gürültüsü yüzünden düştüklerini fark etmemiştik. Rahipler bir yandan yakınırken bir yandan da bavulları bulmak için arabacıyı aynı yoldan geri gitmeye ikna etmeye çalıştılar ama arabacı kulak asmadı onlara. Dördüncü gün araba artık sakindi. Hugeno'yu kötüleyen tek sözcük çıkmadı bizim iki gevezenin ağzından. Oysa ilk kez ona gerçekten kızmak için nedenleri vardı. Onu suçlamaya bile kalkışmadılar. Büyük olasılıkla bu dinsizin sonunda onlara oyun oynadığını itiraf etmemek için. Ellerinde bir dua kitabı, dualar mırıldanarak geçirdiler bütün günü. Oysa baştan beri yapmaları gereken bu değil miydi? 25 Ekim. Bugün Paris'e uğrayışımı, sonra da Lyon'dan, Avignon'dan, Nice'den geçişimi, Cenova'ya kadar yaptığım yolu ve çok dostça ayrılmış olmamıza karşın kendimi nasıl yeniden Mangiavacca'nın konuğu olarak bulduğumu anlatmaya niyetliydim. Ama kafamı bütünüyle işgal eden bir olay oldu ve geri dönme sabrını gösterebilecek miyim bilmiyorum. En azından şimdilik geçmişten söz etmeyeceğim artık, yakın bile olsa. Yalnızca gelecek yolculuğumdan söz edeceğim. Çünkü Domenico'yu gördüm. Ortağını ziyarete gelmişti ve Gregory olmadığı için ben oturdum onunla. Önce ortak anılarımızdan söz ettik biraz. İçine tıkıldığım çuvalda soğuktan ve korkudan titreyerek Cenova'ya götürülmek üzere gemisinin güvertesine yüklendiğim o Ocak gecesinden. Yine Cenova. Sakızdaki aşağılanmadan sonra beklediğim ölüm yerine Cenova çıkmıştı karşıma. Londra yangınından sonra da Cenova. Her seferinde yeniden doğuyorum burada. Kaybedenlerin başlangıç hanesine geri döndüğü o Floransa oyunundaki gibi. Domenico ile konuşmamda bu kaçakçı kaplanın bana karşı sınırsız ve sanırım hak etmediğim bir hayranlık beslediğini hissettim. Bunun nedeni bir kadının aşkı için yaşamımı tehlikeye atmış olmamdı. Oysa her yolculukta ölümle oyun oynayan o ve adamları yalnızca kazanç için yapıyorlardı bunu. Sevgilimden haber alıp alamadığımı sordu bana. Hala tutsak mıydı? Ve hala onu geri alma umudum var mıydı? Nerede olursam olayım, Cenova'da, Londra'da, Paris'te ya da denizde, gece gündüz onu düşündüğüme yemin ettim ve onu o zalimin elinden koparıp almaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimi söyledim. Nasıl gerçekleştirmeyi umuyorsun bunu? Hiç düşünmeme fırsat kalmadan sözler fışkırdı ağzımdan. Bir gün seninle geleceğim, beni tam aldığın noktaya bırakacaksın ve ben de onunla konuşmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Ben 3 gün sonra demir alıyorum. Hala aynı düşüncede olursan seni teknemde konuklamaktan mutlu olacağımı ve sana yardım etmek için her şeyi yapacağımı bilmelisin. Teşekkür tümceleri kekelemeye başladığında yapacağı şeyin önemini küçültmeye çalıştı. Her durumda Türkler bir gün beni ele geçirmeye niyetlenirlerse kazığa oturtulacağım kesin. Yasalarını takmayıp 20 yıldır onların elinden aldığım 10 sakız yüzünden. Sana yardım etsem de etmesem de bu beni ne bağışlatır ne de ek ceza getirir. 2 kez kazığa oturtamazlar ya beni. Bunca cesaret ve yüce gönüllülük sarhoşa çevirmişti beni. Hararetle elini sıkmak ve onu bir kardeş gibi öpmek için ayağa kalktım. Öyle birbirimize sarılmıştık Gregory'a içeri girdiğinde. Domenico, geldin mi yoksa gidiyor musun? Buluşma sevinci bu, dedi Kalabriyalı. İki ortak işlerinden konuşmaya başladılar sonra. Florinler, balyalar, yükleme, gemi, fırtına, iskeleler. Bense kendi düşlerime daldım onları duymaz olana kadar. 26 Ekim. Bugün ömrümde hiç olmadığım kadar sarhoş oldum. Bunun tek nedeni de kahyasının Gregorio'ya 6 fıçı Vernaccia'ya göndermiş olmasıydı. Cinque Terre yamaçlarındaki bağlarında üretilmişti bu şarap. Hemen tadına bakmak istiyordu ve evinde benden başka bir ayyaşlık arkadaşı yoktu. O da ben de iyice kafayı bulduğumuzda Mangiavacca koşullarını kendi belirlediği ama benim elimi incile bastırıp kabul ettiğim bir vaat kopardı benden. Domenico ile sakıza tek gidecektim ama Marta'yı kocasından koparmayı başaramazsam artık onu izlemekten vazgeçecektim. Ardından Cübe ile giderek işlerimi düzene sokacak, ödenmesi gerekenleri ödeyecek, satılması gerekenleri satacak ve ticaretimi kız kardeşimin çocuklarına emanet edecektim. Sonra da ilkbaharda gelip Cenova'ya yerleşecek, Santa Croce Kilisesi de görkemli bir törenle Giacominetta ile evlenecek ve sonunda ve bu kez gerçekten kayınbabam olacak kişiyle çalışacaktım. Geleceğin bütünüyle çizilmiş gibi hem önümüzdeki aylar hem de ömrümün geri kalanı için. Yine de bu anlaşmanın altına benim ve Gregorio'nun imzaları dışında bir imza daha bulunması gerekiyor. Tanrı'nın imzası. 27 Ekim. Gregorio safça itiraf ediyor o vaadi koparmak için beni sarhoş ettiğini, sonra da gülüyor. Üstelik uyandığımda ve ayıkken de verdiğim sözü yineletmeyi başardı nasılsa. Ayıktım evet ama hala bulanıktı her şey, hem kafam hem de iç organlarım. Ne kadar aptalca davrandım, tam da yarın yola çıkmaya hazırlanırken. Nasıl böyle yola çıkarım, daha şimdiden deniz tutmasının bulantısı varken içimde. Sağlam toprakta bile ayakta durmayı beceremezken. Belki de Gregorio gitmemi engellemeye çalışıyordu aslında. Ondan gelen hiçbir şey beni şaşırtamaz. Ama bunu başaramayacak, gideceğim ve Marta'yı göreceğim yeniden ve çocuğumu tanıyacağım. Cenova'yı seviyorum, bu bir gerçek ama onu denizler ötesinden de sevebilirim. Her zaman yaptığım gibi, benden önce atalarımın yaptığı gibi. 31 Ekim 1666 Pazar, Denizli. Güçlü bir kuzeydoğu rüzgarı Kalabriya'ya giderken Sardunya'ya doğru attı bizi. Yaşamımın kayığı da tıpkı bu gemi gibi. Yanaştığımızda tekne çok sert vurdu kıyıya ve kötü şeyler olmasından korktuk. Ama sabah güneşinin yatık ışıklarla aydınlattığı suyun altına inen dalgıçlar yukarı çıktıklarında Karibdos'un hiçbir zarar görmemiş olduğunu söylediler. Yeniden yola çıkıyoruz. 9 Kasım, Denizli. Deniz hep çalkantılı ve ben hep hastayım. Birçok yaşlı denizciyi de benim gibi deniz tuttu. Bu bir teselli ise eğer. Her akşam 2 bulantı arasında doğanın bize daha yumuşak davranması için dua ediyorum. Oysa Domenico bu duanın tam tersini ettiğini söyledi bana. Belli ki onun duaları daha iyi işitiliyor. Bunun nedenlerini de açıkladı ve sanırım bundan sonra ben de onun gibi yapacağım. Deniz zincirden boşanmış olduğu sürece, dedi, güvendeyiz. Sahil korumalar bizi görseler bile hiçbir zaman peşimize düşmeye kalkışmazlar. Bu yüzden kışın seyretmeyi yeğlerim. Böylece tek rakip olur karşımda, deniz. Ve en korktuğum rakip o değildir. Canımı almaya niyet etmiş olsa bile çok büyük bir felaket olmaz bu. Çünkü yakalanacağım gün beni bekleyen kazığa oturtulma işkencesinden kurtarmış olur. Denizde ölmek bir erkek yazgısıdır, tıpkı savaşta ölmek gibi. Oysa kazıkla seni dünyaya getirene tükürürsün. Sözleri beni dalgalarla öylesine barıştırdı ki gidip küpeşteye yaslandım, yüzümü serpintilere verdim, tuzlu damlacıkları yakalamaya başladım dilimle. Yaşamın tadıydı bu. Londra meyhanelerinin birası, kadınların dudakları. Ciğerlerimin tüm gücüyle soluk alıyorum ve bacaklarım titremiyor artık. 17 Ekim, denizde. Şu son günlerde birkaç kez bu defteri açtım, sonra da kapadım. Cenova'dan beri elimi ayağımı kesen baş dönmesi, biraz da düşüncelerimi toplamamı engelleyen bir tür heyecan yüzünden. Yüzüncü hat kitabını da açmayı denedim. Belki bu kez beni itmez ve içine girmeyi başarabilirim dedim. Kendi kendime. Ama gözlerim kararı verdi hemen. Ben de kendiliğinden önümde açılmadığı sürece bir daha onu okumaya kalkışmama kararı verdim ve kapattım yeniden. O zamandan beri güvertede geziniyorum. Domenico'yla ve adamlarıyla gevezelik ediyorum. Onlar da en büyük korkularını anlatıyorlar. Bir çocuğa öğretir gibi. Direkleri, serenleri, halatları öğretiyorlar bana. Tüm yemeklerini paylaşıyorum. Kimi zaman ancak yarısını anlasam bile şakalarına gülüyorum. İçtiklerinde içiyor gibi yapıyorum ama içmiyorum. Gregorio fıçılarının şarabıyla beni sarhoş ettiğinden beri duyarlı hissediyorum kendimi. Hep mide bulantısının sınırındaymışım ve bir tek yudum bile beni öbür yana devirecekmiş gibi geliyor. Üstelik o Vernaccia saf bir iksirdi. Oysa buradaki şarap deniz suyunda sulandırılmış şurubumsu bir sirke. 27 Kasım, denizde. Sakız kıyılarına pusuda bir avcı gibi sürünerek yaklaşıyoruz. Yelkenler indirildi, direk kaidesinden söküldü, sonra da yavaşça yatırıldı. Denizciler daha sessiz konuşuyorlar, sanki adadan onları duyabilirlermiş gibi. Ne yazık ki hava güzel. Küçük Asya tarafından bakır rengi bir güneş doğdu ve rüzgar durdu. Yalnızca dün geceden kalan soğuk hava anımsatıyor kışın kapıda olduğunu. Domenico önümüzdeki geceden önce kıpırdamama kararı aldı. Nasıl hareket edeceğini anlattı bana. Karanlıktan yararlanarak iki adam kayıkla adaya gidecekti. İkisi de Rum'du ama Sicilyalı Rum, Yannis ve Demetrios, Kataraktis köyüne geldiğimizde onlara mal veren kişiyle ilişki kuracaklardı. Adam da malı önceden evinde toplamış olacaktı. Her şey öngörüldüğü gibi olup biterse, sakız hazır ve paketlenmiş, gümrükçüler gözlerini yummaya ikna edilmişse ve herhangi bir tuzak kokusu alınmazsa, iki öncü kararlaştırılmış bir işaretle Domenico'ya haber vereceklerdi. Öğle vakti yüksekçe bir yere serilecek beyaz bir çarşaftı işaret. O zaman gemi kıyıya yanaşmaya hazırlanacaktı. Ama yalnızca gece olduğunda ve kısa bir süre için. Yüklemeyi ve ödemeyi yapacak, sonra da şafağın ilk ışıklarından önce uzaklaşacaktı. Eğer işler yolunda gitmez ve beyaz bez görünmezse açık denizde bekleyip Rumların dönmesini ummaktan başka yapacak bir şey yoktu. Ve günün ilk ışıklarında hala görünür de yoklarsa yitik ruhları için dua edilerek uzaklaşılacaktı oradan. İşler genellikle böyle olup bitiyordu. Benim yüzümden plan bütünüyle aynı olmayacaktı bu kez. Domenico'nun öngördüğü değişiklik. Hayır, söylememeliyim bunu, dahası düşünmemeliyim bile. Umduklarım yerine gelmeli önce ve dostlarım herhangi bir zarar görmemeli. O zamana kadar Domenico gibi parmaklarımı çapraz yapıp denize tükürmekle yetineceğim ben de. Ve homurdanacağım onun gibi, cendine yandığımının. 28 Kasım. Bunca coşkuyla dua ettiğim bir pazar daha anımsamıyorum. Gece Yannis'le Demetrios'un kayığı denize indirildi ve bütün tayfalar karanlıkta eriyip gidene dek gözleriyle izlediler kayığı. Ama küreklerin şıpırtısını duymaya devam ettik ve Domenico ortalığın bunca sessiz olmasından endişelendi biraz. Gece biraz daha geç, ben yattıktan sonra şimşekler çarptı. Kuzeyden geliyora benzeyen ardı arda düzinelerce şimşek. Çok uzaklarda olmalıydılar çünkü yıldırımların gürültüsü bize ulaşmıyordu bile. Gemideki herkes bekleyerek geçirdi o günü. Sabah beyaz çarşafın serilmesini, onu gördükten sonra da kıyıya yaklaşabilmek için gece olmasını bekleyerek. Ben de paylaşıyorum bu bekleyişlerini. Ama benim kendi bekleyişlerim de var bu arada. Her an kafamın içini dolduran ama bu sayfalara aktarmak istemediğim bekleyişler. Eğer ki...